Ayrım 2. Engellilerin siyasal yaşama katılımı. Siyaset bilimci ve sosyal hizmet bilim uzmanı Bayram Oran. Kısım 2. Giriş. Her toplum farklı özelliklere ve gereksinimlere sahip birey ve kümelerden oluşur. Sahip olunan farklılığın derecesi, nedenleri ve yol açtığı sorunlar söz konusu bireylerin içinde yaşadıkları toplumdaki konumlarını da belirler. Bu kişilerin sorunlarını, gereksinimlerini ve çözüm önerilerini topluma, kamuoyuna, duyurma güçleri ve toplumun bu konulara göstereceği duyarlılık yaşamsal öneme sahiptir. Birleşmiş Milletler Örgütü'nün geliştirdiği ölçütlere dayanan yaygın bir kabule göre engelliler, dünya nüfusunun yaklaşık %10-12'sini oluşturmaktadır. Gelişmiş ülkelerde %10 olan bu oran, gelişmekte olan ülkelerde %12 dolayındadır. Çağdaş demokrasilerde siyasal yaşama katılma, toplumun tüm bireyleri için vazgeçilmez haklardan biridir. Toplumun tüm bireyleri yönetici seçilme, yöneticilerini seçme, bir başka deyişle yönetimde söz sahibi olma konusunda çeşitli siyasal haklara sahiptir. Bu hakların engelliler için de geçerli olduğu kuşkusuzdur. Ancak engelliler bu hakları sahip oldukları olanakların kısıtlılığı ve karşılaştıkları toplumsal engeller nedeniyle son derece sınırlı bir biçimde kullanabilmektedirler. Bu sınırlı kullanım nedeniyle engelliler yaşadıkları ülkelerin kaynak dağıtımı süreçlerine de istenen düzeyde ve etkin bir biçimde katılamamaktadırlar. Bu nedenle siyasal yaşama katılım anlayışının engellilik bakış açısı yönünde evrilmesine gereksinim duyulmaktadır. Siyasal katılma kavramı. Yönetilenlerin yönetimde söz sahibi olmaları anlamına gelen siyasal katılmadan söz edebilmek için yöneten-yönetilen ayrımının ortaya çıkmış olması gerekir. 1/18-19. Siyasal katılma özünde bir siyasal davranış türüdür. Nitekim hükümet etme sürecini, hükümet kararlarını ve hükümet örgütlerini etkileme eylemlerini birer siyasal davranış olarak nitelendiren siyaset bilimciler bulunmaktadır. 2/3. Siyasal katılmanın ilk örnekleri antik Yunan kentlerinde, polislerinde. Görülmüş, bu kentlerde kadınlar, köleler ve yabancılar siyasal katılma hakkından yoksun bırakılmışlardır. Eski Roma'da katılma konusunda devleti yönetme hakkını ellerinde bulunduran aristokrat yurttaşlar, patrikalar ile devlet yönetiminde söz hakkı bulunmayan yoksul yurttaşlar, plebler arasında yüzyıllarca savaşım sürmüştür. 3/187-188, 1/22. Kadınların katılma hakkına kavuşması birçok Avrupa ülkesinde bile ancak 20. yüzyılın ilk yarısının sonlarında çeşitli mücadeleler sonunda gerçekleşebilmiştir. Siyasal yaşama katılma günümüz demokrasilerinin vazgeçilmez unsurlarındandır. Demokrasi, türlü eleştirilere karşın çağın en yaygın kabul gören yönetim anlayışı olmayı sürdürmektedir. Demokrasinin en önemli özelliklerinden birisi seçimler yoluyla halkın yönetime katılımının sağlanmasıdır. Buna karşılık halkın yönetime katılımını seçimlerde oy vermekten ibaret saymak eksik ve yanlış bir yaklaşım olacaktır. 4/5. Çünkü siyasal yaşama katılma, karar alma süreçlerinde yer alma ve devlet yönetiminde söz sahibi olma anlamını da 6/14/1. İçeren geniş kapsamlı bir kavramdır. Toplumun tüm üyelerinin devlet yönetimine katılımı bir insan hakkı olarak nitelendirildiğine göre 7/241-251, 8/222-223, yurttaşların yönetime katılma haklarının herhangi bir şekilde engellenmesi veya kısıtlanması da bir insan hakkı ihlali olarak değerlendirilebilir. Bu ihlal karar alma ve kaynak dağıtma işini doğrudan etkileyeceğinden onarılma olanağı bulunmayan toplumsal sıkıntılara yol açma potansiyeline sahiptir. Bu nedenle katılımın önündeki engellerin ortadan kaldırılması ve yönetimlerin meşru görünme çabası önemsenen bir konudur. Eski Yunan kent devleti deneyimlerinden günümüzün çağdaş demokrasilerine değin her dönemde yönetimler halka dayanarak meşruluk kazanma gereksinimi duymuşlardır. 9/10 Meşruluğun temelinde siyasal katılma kavramı bulunmaktadır. Her bireyin siyasal yaşama katılma düzeyi aynı değildir. Siyasal yaşama en yaygın katılma biçimi, yurttaşların olayları radyo, televizyon, gazete ve dergilerden takip etmeleri ile mitinglere katılma biçiminde kendini göstermektedir. Bunlara izleyici eylemleri adı verilmektedir. 2/18-20 Bireyin her davranışı, bu arada siyasal davranışı da kimi değişkenlerden etkilenir. Alan yazında siyasal katılmayı etkileyen değişkenler olarak gelir, meslek, eğitim, cinsiyet, yerleşme biçimi, göç, sınıfsal konum ve yaş gibi sosyoekonomik değişkenler, etkenlik duygusu, yurttaşlık görevi duygusu, empati, sosyal girişkenlik duygusu, yabancılaşma, anomi ve sinik olma duygusu gibi ruh bilimsel değişkenler ve bireyle ve çevreyle ilgili siyasal değişkenlerden söz edilmektedir. 42. Engelli kavramı. Dilimizde engelli bireylerin durumlarını anlatmak üzere sakat, özürlü, engelli, kör, sağır, topal, çolak, geri zekalı, dili, felçli, yatalak, bunak, bakıma muhtaç, yardıma muhtaç gibi çeşitli sözcükler kullanılmaktadır. Bu sözcükler engellileri normal değil, anormal olarak algılayıp kodlayan bir zihinsel, düşünsel altyapının ürünüdür. Engelli bireyleri normal veya anormal olarak kategorize ederek açıklamaya çalışma geleneği yeni değildir. Engelliliği açıklamaya çalışan ilk modellerden biri olan tıbbi model, engelliliği bir patolojik, fizyolojik sorun olarak algılamıştır. Bu nedenle model tüm çabasını anormal olan engellilerin normalleştirilmesi, normalizasyonu üzerine yoğunlaştırmıştır. Engellileri hasta ve anormal olarak etiketleyen bu anlayış son zamanlarda ciddi eleştirilerle karşılaşmıştır. Nitekim sosyal model, engelliliğin toplum tarafından yapılandırıldığını, bireylerin sahip oldukları kimi yetersizliklerin toplum tarafından birer engele dönüştürüldüğünü ve normalizasyon adına bireylere yoğun bir baskı uygulandığını belirterek bu modele şiddetle karşı çıkmıştır. 11/22-23 Engelli bireyleri ve engellilik olgusunu kötüleme ve küçümseme anlayışı doğrultusunda açıklamaya, anlamaya çalışan bu geleneğin kökleri tarihin çok eski dönemlerine dayanmaktadır. Engellilik olgusunu açıklamaya yönelen ilk model olan moral model, engelli bireylerin günahkar veya kötü ruhlu oldukları için Tanrı tarafından cezalandırıldığı inancı üzerine kuruludur. Toplumun moral ve dinsel değerlerinden beslenen bu model, Neolitik dönemden Orta Çağ'ın sonlarına değin güçlü bir şekilde etkisini hissettirmiştir. 12/31-32 Etkisi azalmakla birlikte günümüzde bile bu modelin izlerine rastlamak olanaklıdır. Günümüzde engellilik konusunda geniş kabul gören model ise insan hakları yaklaşımıdır. Bu anlayışa göre engelliler hak öznesi bireyler olarak doğuştan devredilemez, dokunulamaz haklara sahip olarak algılanmaktadır. Alan yazına bakıldığında engelli birey ve engellilik olgusunun tanımlanması konusunda henüz bir uzlaşmanın sağlanamadığı anlaşılmaktadır. Hatta tanımlama ve kullanılacak kavram konusunda devam eden tartışmanın çoğu zaman engellilerin gerçek sorunlarını tartışmanın önüne geçerek çözüm önerilerinin ortaya çıkmasını engellediği bile görülmektedir. 13/43 Henüz tam bir uzlaşma olmasa da ulusal ve uluslararası belgelerde engelliliğin nasıl tanımlandığına bakmak yararlı olabilir. 01.07.2005 tarihinde yürürlüğe giren 5378 sayılı engelliler ve bazı kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik yapılması hakkında kanun, engelli kişiyi şöyle tanımlamaktadır. doğuştan veya sonradan herhangi bir nedenle bireysel, zihinsel, ruhsal, duysal ve sosyal yeteneklerini çeşitli derecelerde kaybetmesi nedeniyle toplumsal yaşama uyum sağlama ve günlük gereksinimlerini karşılama güçlükleri olan ve korunma, bakım, rehabilitasyon, danışmanlık ve destek hizmetlerine gereksinim duyan kişi olarak tanımlanmaktadır. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu 13 Aralık 2006 tarihindeki 62. oturumunda oy birliği ile kabul ettiği engellilerin haklarına ilişkin sözleşmede engelli kavramı diğer bireylerle eşit koşullar altında topluma tam ve etkin bir biçimde katılımlarının önünde engel teşkil eden uzun süreli fiziksel, zihinsel, düşünsel ya da algısal bozukluğu bulunan kişileri ifade etmektedir. Sonuç itibariyle bütüncül bir yaklaşıma sahip olmayan bu tanımlama girişimleri engelli bireyleri ve engellilik olgusunu açıklamada yetersiz kalmaktadır. Ayrıca tanımlama konusundaki bu belirsizlik, yetersizlik, engellilere sunulacak hizmetler konusunda isteksiz olan kimi kurumların sorumluluk almaktan kaçınmaları için kapı aralamaktadır. Bu durum, engellilerin haklarını kullanma konusunda hangi kurumdan, makamdan talepte bulunmaları gerektiği konusunda ciddi bir belirsizlik yaşamalarına neden olmaktadır. 14/15 Engellilerin tarihin belirli dönemlerinde dozu değişmekle birlikte toplumlar tarafından pek hoş karşılanmadıkları, hatta çoğu zaman yük olarak algılandıkları ve suçlu muamelesi bile gördükleri bilinmektedir. 11/18-20 Ülkemizde engelliler yoksulluk, eğitimden dışlanma, istihdam edilmeme, rehabilitasyon yetersizliği ve kent içi ulaşım, konut uyumsuzluğu gibi nedenlerle çeşitli toplumsal bütünleşme 13/46-51/15 Gelir adaletsizliği 16/148 Mimari yapılaşma ve çevre düzenlemelerinde uyumsuzluk 17/46 Engelli olduklarını kanıtlayamama, kullanılan Balzart formülü tüm vücut fonksiyonunun engel oranı olarak hesaplanması nedeniyle 18/9 gibi hemen her alanda çok çeşitli sorunlar yaşamaktadırlar. Engelli bakış açısı. Literatürde daha çok toplumun engellilere bakış açısı ele alınmakta, engellilerin topluma ve yaşanan toplumsal sorunlara ilişkin bakış açısı ise görece ihmal ediliyor izlenimi vermektedir. Bu durum, engellilerin kendi sorunları ve toplumun diğer kesimlerinin yaşadığı çeşitli sorunlar hakkındaki görüş, düşünce ve önerilerinin gün ışığına çıkmasını ve böylece toplumsal çoğulculuğun sağlanmasını önemli ölçüde engellemektedir. Bununla birlikte kimi çalışmaların engelli sorunlarının ve diğer toplumsal sorunların çözümünde engelli bakış açısına vurgu yaptıkları da görülmektedir. Buna göre engellilerin yaşadıkları deneyimlerden ve mücadele pratiklerinden yararlanarak geliştirdikleri düşünce ve eylem tarzlarının özelde engelli sorunlarının genelde ise yaşanan diğer toplumsal sorunların çözümünde yararlanılması gereken bir kaynak olduğundan 51 söz eden çalışmalar bulunmaktadır. Burada siyasal yaşama katılımda da engelli bakış açısından yararlanmak gerektiğini vurgulamak gerekir. Nitekim engellilerin yaşam pratiklerinden dünyayı yorumlama ve baskıcı ve duyarsız toplum, pratik ve normları karşısında çok ciddi bir eleştirel bakış ve itiraz geliştirdikleri bilinmektedir. Bu bakış yaşanan sorunların çözümüne yönelik ciddi ve anlamlı bir alternatif olarak değerlendirilebilir. Engellilik ile siyasal yaşama katılma arasındaki ilişki. Toplumlar üretimden artı elde etmeye başladığından beri bu artının düzenli dağıtımını gerçekleştirecek bir örgütlenme olgusuyla da karşılaşmıştır. 3/28 Toplumun sahip olduğu bütün artıları elinde bulunduran bu yapının adil davranıp meşruluğunu koruyabilmesi için bütün toplumsal sınıflar ve kesimler tarafından eşit olarak yönetilmesi ve bütün toplumsal sınıflara ve kesimlere gereksinim duydukları hizmetleri ayrım gözetmeksizin sunması bir zorunluluktur. her toplumun en dezavantajlı kesimlerinden biri olan engellilerin yönetimde söz sahibi olmaları ve devletten, kamudan hak ettikleri hizmetleri almaları demokratik temsil anlayışının ön koşulu olarak algılanmalıdır. Toplumsal siyasal yaşama katılma ve bu alanların nimetlerinden yararlanma konusunda tüm yurttaşların eşit haklara sahip oldukları bir gerçektir. Ancak insanların toplumsal ve siyasal yaşama katılma olanaklarının sahip oldukları farklılıklar, yetenekler, seçenekler ve güçleriyle orantılı olarak değiştiği de bilinmektedir. Engelliler bu haklarını genelde sınırlı olanaklarıyla kısıtlı bir şekilde kullanırlar. Engelliler toplumsal ve siyasal yaşama katılmada ciddi güçlükler yaşamaktadırlar. Ülkemizde engellilerin çok büyük bir çoğunluğu eğitim, sağlık, istihdam, rehabilitasyon, yaşanabilir bir çevre ve sosyal hizmetler gibi kamusal hizmetlerden dışlanmış durumdadırlar. Bu dışlanma aynı zamanda yaşamın her alanında gözlenen bir ayrımcılık anlamına gelir. Hor görülme, toplumun ailenin sırtında bir külfet olarak algılanma sık karşılaşılan durumlardandır. Engellilerin toplumsal ve siyasal yaşama katılımlarını etkileyen en önemli etmenlerden biri beden-siyaset ilişkisinin tarihsel süreç içerisinde aldığı biçimdir. Siyaset alanının ve erkinin tarihin hemen her döneminde biyolojik ve fizyolojik açıdan güçlü bedenlere sahip bireylerce yönetildiği, yönlendirildiği, buna karşılık dezavantajlı grupların bu sürecin dışında bırakılarak ezildiği bilinmektedir. Hatta bu süreçte engelli bireylerin kötü ruhlu ve günahkar olarak algılanıp suçlandıkları da belirtilmektedir. 12/31-32. Engelli insan ve engellilik olgusunun yaşamın birçok alanında olduğu gibi akademik çalışmalarda da adeta inkar edilmekte olduğu görülmektedir. Tarihte Platon 19/216 ve Mur 20/138 gibi kimi önemli filozofların ütopyalarında engellilerin toplum için bir yük olarak görüldüğü ve hatta engellilerin yok edilmesi ve kurtulunması gereken varlıklar olarak algılandıkları bilinmektedir. Günümüzde durum bu denli vahim olmasa da yine de büyük ilerlemeler sağlandığı söylenemez. Örneğin, İnsanın kökeniyle ilgili çalışmalarda 21, ilkel insanların yaşayışları ve düşünsel yapılarıyla ilgili çalışmalarda 22, insanın ırk 23 ve kimlik yapılarını 24, inceleyen araştırmalarda bir bütün olarak dünyanın tarihini anlatan çalışmalarda 25 ve ülkelerin modernleşme çabalarıyla tarihsel süreçlerini anlatan çalışmalarda 26/27. Engelli insana ve engellilik olgusuna değinilmediği gibi toplumların sosyolojik olarak incelenmesinde 28/29, kentleşme politikaları ve kent tarihi araştırmalarında da 30/31, engelli insan ve engellilik olgusuyla ilgili duyarlılığa rastlanamamaktadır. Bu konuda önemli bir eksiklikte ülkemizin insan hakları sorununu inceleyen kimi çalışmalarda 32, engelli insanların haklarına hiç değinilmemiş olmasıdır. Daha da önemlisi modern insanın demokrasi tasavvurunda engelli insan hiç yer almıyor gibi görünmektedir. 33/34. Bu biçimiyle insanlık tarihinin hemen bütün aşamalarında yok sayılan, demokrasi tasavvurunda yer verilmeyen ve hatta kimi düşünürler tarafından kurtulunması gereken varlıklar olarak algılanan engellilerin toplumsal yaşama, dolayısıyla da siyasal yaşama katılırken çok ciddi güçlüklerle karşılaştıkları bir gerçektir. Bir engelli hakkı olarak siyasal katılma. Hak kavramı, literatürde sıklıkla ele alınan ve çok çeşitli anlamlarda kullanılan bir kavramdır. Hak, hukuk düzeninin kişilere tanıdığı yetkidir. 50/11. Bir başka anlatımla hak, bireyin diğer insanların kendi hayatlarını yaşama şekline müdahale etmeden kendi yaşamına yön verme özgürlüğüdür. Hak, tarih boyunca farklı biçimlerde algılanmıştır. İlkel, köleci ve feodal toplumlarda haktan söz edilemez. Çünkü ilkel komünal toplumlarda birey, komünal kolektif içerisinde adeta erimiş, kaybolmuş durumdadır. Köleci toplumlarda birey, efendisine bağlı, efendinin malı muamelesi gören, kendi başına bir varlık olarak kabul edilmeyen, gerektiğinde öldürülebilen bir varlık olarak değerlendirilmektedir. Feodal toplumlarda ise birey feodal derebeyine, senyöre bağlı, Allah'ın kulu olarak algılanan, toprağa sıkı sıkıya bağlı bir varlıktır. Bireyin hak öznesi kişi olabilmesi için endüstri devrimi sonrasında emeğini istediği kapitaliste satabilen özgür emek sahiplerini beklemek gerekmiştir. Hak öznesi kişidir. Kişi bu sayede bazı hak ve özgürlüklerden yararlanma olanağına kavuşur. Hak kavramını teorik olarak ele alan doğal hukuk anlayışına göre hak, kişiye sıkı sıkıya bağlı, doğumla kazanılan, devredilemez ve dokunulamaz bir niteliğe sahiptir. Bu nitelikler özgür bireyi oluşturur. Toplumsal sözleşme kuramına göre tarihin çok eski dönemlerinde özgür olarak yaşayan insanoğlu, güçlünün güçsüzü ezmesi sonucu ortaya çıkan kaos ve anarşi ortamı nedeniyle yetkilerini yazılı olmayan bir sözleşme ile devlete devretmiştir. Ancak zamanla ceberrutlaşan devletten bu yetkilerini alabilmek için uzun savaşımlara girişmek zorunda kalmıştır. Bu savaşımın sonucu olarak ulusal ve uluslararası alanda çok sayıda belge imzalanmıştır. Engelliler de bu mücadelede yerlerini almış ve kendileri için de bu hakkın güvence altına alınmasını sağlamışlardır. Yurttaşların yönetime katılımlarını bir hak olarak gören ilk belgelerden biri 1789 tarihli Fransız Evrensel İnsan ve Yurttaş Hakları Bildirgesi'dir. Bu bildirgenin 6. maddesi ortak iradenin ifadesi olarak kabul ettiği yasanın yapımına ayrım gözetilmeksizin tüm yurttaşların katılma hakkına sahip olduklarını belirtmektedir. Daha barışçı ve demokratik bir dünya idealiyle kurulan Birleşmiş Milletler'in 1948 yılında yayınladığı İnsan Hakları Evrensel Bildirisi'nin 21. maddesi herkesin ülkesinin yönetimine katılma ve kamu hizmetlerine girme hakkına sahip olduğunu ve halkın ortak iradesinin belli sürelerle eşit oy esasına dayanarak yapılan seçimlerle ortaya çıkması gerektiğini vurgulamaktadır. Bu alanda önemli açılım sağlayan başka belgeler Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi 1950 ve Avrupa Birliği Temel Haklar Şartı 2000'dir. Tüm bu uluslararası belgelerde ayrım gözetmeksizin tüm yurttaşların devlet yönetimine ve yasama etkinliklerine katılma hakkına sahip olduğu açıkça vurgulanmaktadır. Tüm yurttaşlar ifadesi kuşkusuz engelli yurttaşları da içermektedir. Ancak Birleşmiş Milletler, UNE Genel Kurulu, 1970'li yıllarda etkisini göstermeye başlayan ve engellilerin uğradıkları ayrımcılığa karşı çıkarak engellilerin her türlü yurttaşlık haklarından yararlanmalarını sağlamayı amaçlayan Engelli Hakları Hareketi'nin de etkisiyle 35 engellilere tanınan haklar konusunda bu tür genel nitelikteki belgelerle yetinmeyi yeterli görmemiş, bu konuda doğabilecek kimi kötü niyetli girişimleri, yanlış anlamaları ve şüpheleri ortadan kaldırmak amacıyla 9 Aralık 1975 tarihinde 3447 sayılı kararıyla engelli bireylerin hakları bildirgesini yayınlamayı gerekli görmüştür. Bu bildirgenin 3. maddesinde engelli bireylerin yaşadıkları ülkedeki diğer insanların sahip olduğu tüm haklara sahip oldukları vurgulandıktan sonra 4. maddesinde engelli bireylerin diğer insanların sahip olduğu tüm yurttaşlık haklarına ve siyasal haklara sahip olduğu ayrıca vurgulanma gereği duyulmuştur. Birleşmiş Milletler Örgütü, engelli bireylerin haklarının korunup geliştirilmesi ve sorunlarının çözümünde yol gösterici bir rol oynayacağı düşüncesiyle 1993 yılında sakatlar için fırsat eşitliği konusunda standart kurallar başlıklı yeni bir düzenleme gerçekleştirmiştir. Bu belge, engelli bireylerin topluma eşit katılımını temel alan kurallar ortaya koymaktadır. Engelli hakları alanında birer kilometre taşı olan bu belgeleri yine Birleşmiş Milletler kaynaklı Engelli Bireylerin Hakları Sözleşmesi 2006 izlemektedir. Engelli Bireylerin Hakları Sözleşmesi'nin giriş bölümünde böyle kapsamlı bir uluslararası sözleşmenin engellilerin haklarını ve onurunu güçlendirip koruyacağına, engellilerin ağır toplumsal dezavantajlarının ortadan kaldırılmasına ve onların medeni, siyasal, ekonomik, toplumsal ve kültürel ortamlara eşit fırsatlarla katılımını teşvik edeceğine, hem gelişen hem de gelişmekte olan ülkelerde önemli bir katkı sağlayacağına ikna olarak sözleşmede içinde yer alan maddeler üzerinde anlaşmaya varıldığı belirtilmektedir. Sözleşmede tanımlanan madde 2, engelliliğe dayalı ayrımcılık, siyasal alandaki her türlü ayrım, dışlama veya kısıtlamayı da kapsamaktadır. Tanım şöyledir. Engelliliğe dayalı ayrımcılık, siyasal, ekonomik, toplumsal, kültürel, medeni veya başka herhangi bir alanda insan hak ve temel özgürlüklerinin tam ve diğerleri ile eşit koşullar altında kullanılması veya bunlardan yararlanılması önünde engelliliğe dayalı olarak gerçekleştirilen her türlü ayrım, dışlama veya kısıtlamayı kapsamaktadır. Engelliliğe dayalı ayrımcılık makul düzenlemelerin gerçekleştirilememesi dahil her türlü ayrımcılığı kapsar. Sözleşmeye taraf devletler, engellilerin siyasal haklardan diğer bireylerle eşit koşullar altında yararlanma olanağını güvence altına almak için kimi önlemler almak durumundadır? Madde 29. Taraf devletler, engellilerin siyasal haklarını ve diğerleriyle eşit bir şekilde bunlardan yararlanma imkanını güvence altına almalı ve aşağıda belirtilenleri yerine getirmelidir. A. Diğerleri yanında aşağıda belirtilenler yoluyla engellilerin diğerleriyle eşit bir şekilde seçme ve seçilme hakları dahil olmak üzere siyasal ve kamusal yaşama etkili ve tam katılımını doğrudan veya serbestçe seçilmiş temsilciler aracılığıyla sağlamak. İ. Seçim usullerinin, tesislerinin, materyallerinin uygun, erişilebilir ve anlaşılması ve kullanılması kolay olmasını sağlayarak. İ. Engellilerin sindirilmeden seçimlerde ve halk referandumlarında gizli oy kullanmaları ve aday olma ve etkin bir şekilde bir mevkide görev alma, devletin tüm kademelerinde tüm kamu görevlerini yerine getirme haklarını koruyarak uygun olduğunda yardımcı ve yeni teknolojilerin kullanılmasını kolaylaştırarak. İ. Engellilerin sindirilmeden seçimlerde ve halk referandumlarında gizli oy kullanmaları ve aday olma ve etkin bir şekilde bir mevkide görev alma, devletin tüm kademelerinde tüm kamu görevlerini yerine getirme haklarını koruyarak uygun olduğunda yardımcı ve yeni teknolojilerin kullanılmasını kolaylaştırarak. İ. Engellilerin seçmen olarak tercihlerini özgürce ifade edebilmelerini güvence altına alarak ve bu amaçla gerektiğinde talep etmeleri halinde oy kullanırken kendi seçtikleri bir kişinin desteğini almalarına izin vererek. B. Engellilerin ayrımcılığa uğramadan diğerleriyle eşit bir şekilde kamu işlerinin idaresinde etkin ve tam şekilde görev alabilecekleri bir ortamın yaratılması ve aşağıda belirtilenler dahil olmak üzere kamu işlerine katılımlarının cesaretlendirilmesi. İ. Ülkenin kamusal ve siyasal yaşamı ile ilgili hükümet dışı kuruluşlara, derneklere ve siyasal partilerin etkinliklerine ve yönetimine katılım. İ. Engellileri uluslararası, ulusal, bölgesel ve yerel düzeylerde temsil eden engelli örgütlerinin kurulması ve bunlara üyelik. Sözleşmeye bağlı olarak daha sonra çıkarılan ve taraf devletlerin onayına sunulan Engelli Bireylerin Hakları Sözleşmesi'ne ek ihtiyati protokol, herhangi bir taraf devletin sözleşme hükümlerini ihlal etmesi sonucunda zarar gördüğünü iddia edenlerin Engelli Hakları Komitesi'ne komite başvurma ve iletişime geçme haklarını ve komitenin anılan bu bireyler ve gruplarla iletişim kurma yetkisini düzenlemektedir. Buna göre sözleşmede tanınan siyasal hakların ihlal edilmesi durumunda da engellilerin Engelli Hakları Komitesi'ne başvurma hakları bulunmaktadır. Engelli Bireylerin Hakları Sözleşmesi'ni 3-12-2008 tarihi itibariyle Türkiye Büyük Millet Meclisi'nce onaylanmış 18-12-2008 tarih ve 27.084 sayılı resmi gazetede yayınlanarak iç hukukumuzun bir parçası haline gelmiştir. Bu arada belirtmek gerekir ki ek ihtiyati protokolde 12-12-2014 tarihi itibariyle Türkiye tarafından onaylanmıştır. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 67. maddesinde taksirli suçlardan hüküm giyerek infaz kurumlarında yatanlar ile silah altındaki er ve erbaşlar hariç 18 yaşını doldurmuş tüm yurttaşların seçimlerde oy kullanma hakkına sahip oldukları belirtilmektedir. Aynı maddede yurttaşların kanunun gösterdiği şartlara uygun olarak seçme, seçilme ve bağımsız olarak veya bir siyasal parti içinde siyasal etkinliklerde bulunma ve halk oylamalarına katılma haklarına sahip oldukları vurgulanmaktadır. Bu maddeden hareketle engellilerin ülkemizde siyasal eylemde bulunma haklarının anayasal düzeyde, hukuksal açıdan herhangi bir kısıtlamaya tabi olmadığı açıktır. 298 sayılı seçimlerin temel hükümleri ve seçmen kütükleri hakkında kanunun 36. maddesine göre, seçmen kütüklerinin yazılımı sırasında seçmenlerin oylarını kullanmayı engelleyecek bir engelinin bulunması durumunda forma kaydedileceği belirtildikten sonra 74. maddesinde engelli seçmenlerin oylarını rahatlıkla kullanabilmeleri için gerekli tedbirlerin alınacağı, 90. maddede gebeler, hastalar ve engellilerin oy verme sırasında bedensel engeli bulunan engellilerin o seçim çevresi seçmeni bir akrabası, akrabası yoksa diğer herhangi bir seçmen yardımı ile oyunu kullanabileceği hükme bağlanmıştır. Bu açık, kolaylaştırıcı hükümlere karşın engellilerin sandıklara erişim, oy kullanma ve gizliliğin sağlanması konusunda ülkemizde ciddi güçlüklerle karşılaştıkları da sıkça gözlenen bir olgudur. Bir başka anlatımla yasaların ruhunun henüz uygulamaya yansımadığı anlaşılmaktadır. Ülkemizde siyasal yaşama katılımı düzenleyen iki temel yasa olan 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu ve 2839 sayılı Milletvekili Seçimi Kanunu, 12 Eylül 1980 askeri darbesi sonrasında oluşturulan Milli Güvenlik Konseyi'nin egemen olduğu ara rejim döneminde hazırlanarak yürürlüğe konulan ve dönemin antidemokratik ruhunu tüm unsurlarıyla yansıtan yasalardır. Bu yasalar özel olarak engelliler için bir kısıtlama içermemekle birlikte toplumun tüm kesimlerini siyasetten uzak tutmak için gerekli tüm önlemleri içlerinde barındırmaktadır. Bu nedenle engelliler bakımından da kısıtlayıcı oldukları kuşkusuzdur. Bu yasaların üzerinden 30 yılı aşkın bir süre geçmesine karşın yürürlükte kalmaya devam etmeleri, Türkiye siyasal kültürünün demokratik niteliği bakımından anlamlı bir ipucu sunmaktadır. Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş ilkelerinden birisi egemenliğin kayıtsız şartsız ulusa ait olmasıdır. Bu demokratik ilkenin gerçekleşmesi ancak halkın, ulusun yönetime katılımının tam olarak sağlanmasıyla olanaklı olacaktır. 36/62,37/96. Ulusal egemenliğin gerçekleşmesi için katılımın yetmediği, halkın yönetime denetlemesinin de sağlanması gerektiği vurgulanmaktadır. 38/166. Egemenliğin gerçekleştiricisi ve denetleyicisi olması gereken halkın, ulusun önemli bir kısmının engellilerden oluştuğunda kuşku yoktur. Tüm bunlara karşın ülkemizde engellilerin eşit katılımını sağlamak için yapılanların son derece yetersiz olduğu da bilinmektedir. Engelliler alanında katılımın bir politika olarak benimsenip geliştirilmesi, engellilerin haklarının korunup geliştirilmesinde ve gereksinimlerinin karşılanmasında önemli bir fırsat olarak algılanmalıdır. Bu yolla kentsel çevrenin yapılandırılmasından mesleki rehabilitasyona, eğitimden istihdama birçok alanda daha kaliteli ve uygun hizmetin verilmesi sağlanabilecektir. Aynı durum, temsili demokrasinin çoğulcu niteliğinin gerçekleştirilmesi ve daha adil ve demokratik bir dünya yaratılması için de önemli bir açılım sağlayacaktır. İçinde bulunduğumuz küreselleşme süreci, yaşamlarını sürdürebilmek için sosyal desteğe ve yardıma gereksinim duyan dezavantajlı grupların, özellikle de engellilerin bu destek ve yardımlardan yoksun kalmasına neden olmaktadır. Bu süreçte engellilerin hak ve kazanımlarında ciddi aşınma ve gerileme görülmeye başlanmıştır. 39/62-63. Yaşanan küresel saldırının bütün dünyada dezavantajlı toplumsal kesimleri yoksulluğun pençesine düşürdüğü, 40 siyasal iktidarların antidemokratik bir nitelik kazanmaya başladığı bu dönemde engellilerin siyasal iktidarın paylaşımına daha fazla talip olmaları ve devletin yönetiminde daha üst düzey temsil edilmeleri, kaynakların adil dağılımı ve yaşanan sorunların etkin, hakça çözümü için daha da büyük bir önem kazanmaya başlamıştır. Engellilerin dünyadaki siyasal yaşama katılma deneyimlerine bakıldığında pek de iç açıcı bir görüntüyle karşılaşılmaz. Örneğin Amerika Birleşik Devletleri'nde seçmen kütükleri incelendiğinde engellilerin engelli olmayan yurttaşlara kıyasla %15 daha düşük kayıt oranına sahip oldukları anlaşılmaktadır. Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşayan 49 milyon engelli yurttaştan sadece 12 milyonu oy kullanmaktadır. 41. ABD'de engelli yurttaşlar, engelli olmayan yurttaşlara kıyasla %14-21 oranında daha düşük düzeyde oy kullanma eğilimi göstermektedirler. ABD'de engelli yurttaşlarında engelli olmayan yurttaşlarla aynı oranda oy kullanmaya başlaması durumunda seçmen sayısında yaklaşık 7 ile 10 milyon kişilik bir artış sağlanacağı ve siyasal erkin ve yönetimin belirlenmesinde ciddi etki yaratacağı tahmin edilmektedir. 41. Avrupa Birliği ülkelerinde yaşayan engellilerin siyasal yaşama katılma davranışlarına ilişkin pek sağlıklı veriler bulunmamakla birlikte Avrupa Birliği'nde yaşayan engellilerin de ABD'deki engellilere benzer oranda katılım gösterdikleri düşünülmektedir. 43/49. Ülkemizde yapılan bir araştırma, engellilerin ülkemizin siyasal yaşamına katılımları konusunda kimi ilginç bulgular sunmaktadır. Buna göre araştırmaya katılan engellilerin tamamına yakını %99'u seçme eyleminde oy verme bulunurken hiçbiri seçilme eyleminde milletvekilliği adaylığı, belediye başkanlığı adaylığı ve benzeri bulunmamıştır. 42/81-86. Bu durum ülkemizde engellilerin toplumsal kabul ve fazla çaba gerektirmeyen siyasal eylemlerde bulunma eğiliminde olmalarına karşın toplumsal kabul ve daha yoğun çaba gerektiren siyasal eylemlerden kaçınma, uzaklaşma eğiliminde olduklarını göstermektedir. Oran 42/65-66. Nın sunduğu kimi bulgular bu kaçınma uzaklaşma eğiliminin psikolojik bir algılamanın sonucu da olabileceğini düşündürmektedir. Buna göre engellilerin %98'i siyaset kurumunun engellilerin siyasal yaşama katılımlarını önemsemediğini, %70'i mevcut siyasal sistemin demokratik niteliğine güvenmediğini, %98'i siyasal parti yöneticilerinin engellilerin sorunlarının çözümüyle ilgilenmediklerini, %95.1'i toplumun engellilerin siyasal yaşama katılma davranışlarını desteklemediğini, tüm bunların sonucu olarak da %97'si siyasal yaşama istedikleri düzeyde katılamadıklarını düşünmektedir. Engellilerin siyasal yaşama katılma arzuları konusunda ipucu sayılabilecek bir başka bulgu da hem Avrupa Birliği ülkelerinde hem de Amerika Birleşik Devletleri'nde engellilerin engelli örgütleri dışında diğer sivil toplum kuruluşlarına pek rağbet göstermemeleridir. 43/49. Ülkemizde de benzer bir durumun var olduğu görülmektedir. 42/63. Bu durumun engellilerin yaşadıkları çeşitli toplumsal uyum sorunlarının bir sonucu olabileceği düşünülmektedir. Engelliler neredeyse bütün dünyada istenen düzeyde siyasal yaşama katılamamaktadırlar. Bu durumu çağımızın yönetim anlayışı olarak geniş kabul gören temsili demokrasinin yaşadığı önemli bir mağluliyet olarak değerlendirmek yanlış olmayacaktır. Engellilerin siyasal yaşamdan uzak durma eğilimini Seligman'ın 1965 yılında köpekler üzerinde yaptığı deneyle bilimsel literatüre Alan Yaz'ın kazandırdığı öğrenilmiş çaresizlik kavramına 44 benzeten çalışmalar bulunmaktadır. Engelliler dışlanmak, ön yargılarla karşılaşmak, ekonomik yetersizlik nedeniyle kaynak bulamamak ve siyasal alandan beklentilerine yanıt bulamamak gibi çeşitli nedenlerle siyasal alanın dışında kalmaktadırlar. Bir başka anlatımla siyasal yaşamdan uzak durmaları gerektiğini öğrenmektedirler. Oran 42/40. Bu durumun da benzer bir biçimde öğrenilmiş uzaklaşma kavramıyla karşılanabileceğini belirtmektedir. Karataş ve Oran 46'da öğrenilmiş uzaklaşma kavramının engellilerin siyasal alandan uzak durma eğilimlerini kavramsallaştırmak için uygun olduğuna vurgu yapmaktadır. Nitekim insanların da tıpkı hayvanlar gibi süreklilik kazanan güç koşullar karşısında ümitsizliğe kapılarak çaresizliği öğrendiklerini ve eylemsizliği yeğleyerek kaderlerine rıza gösterdiklerini kanıtlayan deneyler yapıldığını ve bu durumun çeşitli toplumlarda gözlemlendiğini vurgulayan çalışmalar bulunmaktadır. 45/317. Engellilerin siyasal yaşama katılamama nedenleri arasında toplumsal önyargılar, ekonomik güçlükler, siyasal parti yöneticilerinin önyargıları, kentsel ulaşım ağlarının elverişsizliği ve ailelerinin ve yakın çevrelerinin engellemeleri öne çıkmaktadır. Engellilerin gerekli koşulların sağlanması durumunda siyasal alana aktif olarak katılmak istedikleri de ortaya çıkmıştır. 42/66-71. İkinci ayrımın sonu.